Ayrım 9, Kin, Robert Ludlow, Sayfa 103. İkinci kısım, Ocak 1940, Eylül 1945, Avrupa. Savoy'daki dairede antika bir masada duran telefon çaldı. Vittorio pencerenin önünde durmuş Thames nehrindeki mavnaları seyrediyordu. Saatine bir göz attı. Arayanın MI6'in şefi Alec Teague olması gerekiyordu. Fontini Christi son 3 hafta içinde Tigue konusunda epey şey öğrenmişti. Adam son derece dakikti. 4.30'da telefon edeceğini söylerse mutlaka o zaman arardı. Alec Tigue'nin hayatını bir saat yönetmekteydi. Vittorio telefona cevap verdi.
Evet. Fontini?
Gizli servisin şefi isimleri de kısaltmak adetindeydi. Fontini yeterliyken buna bir de Christi'yi eklemeye gerek görmediği belliydi.
''Merhaba Alec, seni bekliyordum.'' ''Tigue, hemen kağıtları aldım.'' dedi. ''Senin emirlerini de. Dışişleri Bakanlığı pek istemedi. Hemen buluşsak iyi olur. Gece ne yapacaksın?''
''Bayan Holcroft'la randevum var ama bu koşullar altında randevuyu iptal edebilirim tabii.''
''Holcroft mu? Ha, şu Spain denilen kadın.''
''Kendisi Holcroft adını tercih ediyor.''
''Onu haksız bulmam doğrusu. Adam bunun sanırım.''
Bundan da kadını tanımadığın anlaşılıyor.
Ben kadının evlilik adını sana söylemedim.
Tigue bir kahkaha attı.
Bu sırf senin iyiliğin için.
İptal edeyim mi?
Akşam yemeğini kaçta bitirirsin?
Hanımı 10.30'da evine bırakırım. Bu gece buluşmamızı istiyorsun sanırım.
Korkarım öyle. Verilen emirlere göre yarın sabah İskoçya'ya hareket etmen gerekiyor.
Holborn'daki lokantanın adı Faun'du. Caddeye ışık sızmaması için pencerelere siyah perdeler sıkı sıkı gerilmişti. Vittorio barın köşesinde oturmuş kapıya bakıyordu. Jane neredeyse gelecekti. Onu görmeyi çok istediğini anlayarak kendi kendisine gülümsedi. Jane'le arkadaşlığa başladığı zaman çabucak gelişen ilişkilerinin rahat yatakta sonuçlanacağını biliyordu. Ama Savoy'un antresinde karşılaştıkları zaman ya da ilk gece yemek yediklerinde düşünmemişti bunu. Zaten düşünmesini engelleyen hoş değişiklikleri ve fazlasını aramıyor ya da istemiyordu. Bu ilişki aslında 5 gün sonra Vittorio tek başına dairesinde otururken başlamıştı. Dış kapıya vurulmuş ve Vittorio açınca karşısında Jane'i görmüştü. Kadının elinde biraz buruşmuş bir Times vardı.
Jane, Tanrı aşkına ne oldu diye sordu.
Vittorio'nun neyi kastettiğini tam anlayamayarak kendisini içeriye aldı. Jane gazeteyi ona uzattı. Baş sayfanın alt sol köşesinde kırmızı kalemle işaretlenmiş bir haber vardı.
Milano, 2 Ocak, Reuters.
Fontini Christi fabrikalarına el koyan hükümet yetkilileri aileyle ilgili yazıları da yasaklamışlardır. Fontini Christi ailesinin hiçbir üyesi ortalıkta gözükmemektedir. Polis Campo di Fiori'deki aile malikanesini de mühürlemiştir. Maliyeci Savarona Fontini Christi ve büyük oğlu Vittorio'nun yönettiği bu güçlü ailenin kaderiyle ilgili pek çok söylenti dolaşmaktadır. Güvenilir kaynaklar şirketin İtalya aleyhindeki son kararları yüzünden vatanseverlerin onları öldürmüş olabileceğini belirtmektedir. Bir habercinin kurşun deliği içindeki cesedinin Duomo alanında asılı olduğu haber verilmiştir. Buna takılan kağıt ailenin yok edildiğini doğrular gibidir. Roma sadece Fontini Christi'lerin ülkenin düşmanları olduğunu açıklayan bir bildiride bulunmuştur. Vittorio gazeteyi bırakarak kadından uzaklaştı. Jane'in iyi niyetle davrandığını biliyor ve onu suçlu bulmuyordu. Bununla birlikte çok sinirlenmişti. Bu acı sadece kendisine aitti ve paylaşmayı istemiyordu. Kadın işine burnunu sokmuştu. Jane hafif bir sesle ''Özür dilerim'' diye mırıldandı. ''Bunu yapmaya hakkım yoktu. Bu yazıyı ilk ne zaman gördün?''
Yarım saat bile olmadı. Yazı masama bırakılmıştı. Senden dostlarıma söz etmiştim. Etmemek için bir neden görmemiştim.
Ve hemen kalkıp buraya geldin ha?
Evet.
Neden?
Kadın sadece üzüldüğüm için diye karşılık verdi. Bu sözlerdeki dürüstlük Vittorio'yu etkiledi.
Artık gideyim. Lütfen.
Kalmamı mı istiyorsun?
Evet, öyle sanırım.
Böylece her şeyi kadına anlattı. Başlangıçta sözleri ölçülüydü. Ama Campo di Fiori'deki o korkunç geceye ve ölümlere gelince hızlandı, sonra sustu. Boğazı kurumuştu ve devam etmeyi de istemiyordu.
O zaman Jane tuhaf bir şey yaptı. Onun yanına yaklaşmadan devam etmesi için zorladı.
Tanrı aşkına anlat, hepsini anlat.
Fısıldamıştı fakat bu fısıltı bir emirdi. Vittorio kaderi ve şaşkınlığı arasında bunu kabul etti. Vittorio anlattıktan sonra bir rahatlık duydu. Günlerden beri ilk kez o dayanılmaz yük üstünden kalkmış gibiydi. Yine bu acıyı duyacaktı ama o anda aklı başına gelmişti. Jane onun anlayamadığı şeyi biliyordu, bunu da söyledi zaten.
Bunu içinde saklamakla yaşayabileceğini mi sanıyordun? Bunları söylemeden, anlatmadan nasıl yaşayabilirdin? Nasıl bir adam olduğunu sanıyorsun?
Nasıl bir erkekti, bunu bilemiyordu işte. Nasıl bir insan olduğunu hiç düşünmemiş, belirli sınırlar dışında bu konu kendisini ilgilendirmemişti. O Savarone'nin büyük oğlu Vittorio Fontini Cristi'ydi. Artık başka ne olduğunu anlayacaktı. Jane'in bu yeni dünyasının bir parçası olup olamayacağını düşündü. Belki de o kinle savaşa girmek onun her şeyi olacak ve böylece hayata dönmesini sağlayacaktı. Bu yüzden Brevoort'la yaptıkları o tatsız konuşmadan sonra kendisini görmeye gelen gizli haberler servisi şefi Alec Tigue ile ahbap oldu. Tigue kendisine önemli gibi gelmemiş olan konuşmaları, durumları hatırlamasını istiyordu. Bunun üzerine Zürih'le ilgisi olan veya olmayan nehirden, İtalyan Alplerinde Şampoluk denilen bölgeden söz etti. Bu bilmecenin parçaları bir araya getirilememişti ancak Tigue hala sorular soruyordu. Tu General kendisine böyle sorular sorarken Victoria da MI6 denilen örgütten yararlanmak için harekete İngilizcesi ve İtalyancası kusursuzdu. Fransızca ve Almancası da öyle. Üstelik Avrupa'da pek çok endüstriyi yakından tanıyordu. Ayla pazarlıklar yapmıştı. Onun için kendisine verilebilecek bir iş bulunurdu herhalde. Tigue bununla ilgileneceğini söyledi. Bir gün önce Tigue telefon ederek ertesi gün kendini 4:30'da arayacağını ve belki bir şeyler olabileceğini belirtti. Sonunda Tigue yine telefon ederek Vittorio'nun emirlerinin çıktığını belirtti. Bu da olumlu bir şeydi. Vittorio bunun ne olabileceğini düşünüyordu. Hem kendisi neden apar topar İskoçya'ya yolluyorlardı. Jane Holcroft birden loş barda yanında belirdi.
''Uzun süredir bekliyorsun galiba.''
Vittorio onun salona girdiğini görmemişti. Oysa gözlerini kapıya dikmiş oturuyordu. ''Yok, geleli az oldu.''
''Çok uzaklardaydın. Bana baktın ve gülümsediğim zaman da kaşlarını çattın. Bunun bir anlamı olmadığını umarım.''
''Aman ne münasebet. Haklısın. Çok uzaklarda. İskoçya'daydım.''
''Anlayamadım.
Yemekte anlatırım. Zaten bildiğim de pek az.'' Bir garson onları masalarına götürdü ve içki ısmarladılar. Vittorio sigaralarını yaktı. ''Sana Tigue'den söz ettim.''
''Evet, gizli servisteki adam. Fazla bir şey söylemedin. Sadece onun fazla soru soran iyi bir adam olduğunu anlattın.''
Vittorio kadına Selanik trenini anlatmaya gerek görmemişti. Öyle yapması gerekiyordu. Ailem yüzünden soru sorması gerekliydi. Birkaç haftadır bana bir iş bulması için kendisini rahatsız ediyordum.
Orduda mı?
Askerlikle ilgili herhangi bir iş. Kendisi mantıklı bir insan ve pek çok kişiyi tanıyor. Birine yararlı olabilecek niteliklerin bulunduğuna karar verdik.
Ne yapacaksın?
Bilmiyorum ama her neyse İskoçya'da başlayacak. Garson içkileri getirince Vittorio teşekkür etti. O sırada Jane'in kendisini süzmekte olduğunun da farkındaydı. Kadın hafif bir sesle
''İskoçya'da eğitim kampları var.'' dedi. ''Bunlardan birkaçı uzmanlar için. Çok gizli ve iyi korunan yerler.''
Vittorio gülümsedi. O kadar gizli olmadıkları açıklıyor. Jane'in sözlerle anlatmadığı çok şeyi gözleri açıklıyordu.
''O bölgedeki hava savunma örgütü eşsizdir. Bir uçağın oraya girmesi çok zor. Hele tek motorlu hafif bir uçak asla giremez. Ne zaman gidiyorsun?''
''Yarın.''
''Anlıyorum. Ne kadar kalacaksın?''
''Bilmiyorum.''
''Tabii bunu söylemiştin.''
''Bu gece Tigue'yi göreceğim. Yemekten sonra ama acelemiz yok. Kendisiyle 10:30'da buluşacağız. O zaman daha fazlasını öğreneceğimi sanıyorum.'' Jane bir süre sesini çıkarmadı. Göz göze gelince de sadece
''Tigue ile konuşman bitince bana gelir misin?'' dedi. ''Daireme, bana öğrendiklerini anlatırsın.''
''Olur, gelirim.''
''Zamanın geç olmasının önemi yok.'' Erkeğin elini tuttu. ''Beraber olmamızı istiyorum.'' Ben de öyle.
Tu General Alek Tiguez subay kasketiyle kaputunu çıkararak Savoy'daki dairede bir koltuğa attı. İri yarı ve güçlü adam tüniğinin düğmelerini de açıp kravatını gevşettikten sonra yumuşak bir divana yerleşip rahatladığını belirten bir tavırla içini çekti.
''Sabah 7'den beri bu işle uğraştığıma göre bana bir içki ikram etmelisin. Sek viski iyi gider.''
''Tabii.'' Vittorio küçük Amerikan bara giderek iki kadehe viski koydu. Elinde kadehlerle geri döndü.
''Tigue, Bayan Spain çok çekici bir kadın.'' dedi. ''Onun kızlık soyadını kullanmayı istemesi konusunda da haklısın. Hava Bakanlığı'nda kendisine hava subayı Holcroft diyorlar.''
''Hava subayı mı?''
Vittorio nedenini bilmemekle birlikte bunu biraz komik buldu. Onu böyle askeri terimlerle düşünmemiştim doğrusu.
Evet,
ne demek istediğini anlıyorum.
Tigue içkisini çabucak bitirip kadehini kahve masasına bıraktı. Vittorio kadehi doldurmaya yeltenince karşı çıktı.
Başka istemem, teşekkür ederim. Ciddi konuşmamızın zamanı geldi.
Gelecek ay ve belki daha uzun bir süre İskoçya'da kalacaksın.
Korkarım alacağın aylık pek alıştığın gibi değil.
Tigue güldü.
Epey tartıştıktan sonra sana yüzbaşı aylığı verilmesini kararlaştırdık. Şu anda bunun ne kadar olduğunu hatırlamıyorum.
Ben parayla ilgilenmiyorum. Bana seçme hakkım olduğunu söyledin. Ama bu arada emirlerin geldiğini de belirttim. Bunu anlayamıyorum.
Sana ısrar edecek durumda değiliz. İşi reddedersen emirleri iptal ederim. Bu kadar basit işte. Yalnız bu işin tümüyle sana bağlı olduğunu da belirtmeliyim.
Bana mı?
Evet, İtalya'dan kaçmanla ilgili durumların olağanüstü olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Fakat Avrupa'dan tek kaçan da sen değilsin. Musevilerden söz etmiyorum. Senin gibi pek çok adamı kastediyorum. İş adamları, profesyoneller, bilginler, mühendisler, üniversite eğitim üyeleri şu veya bu nedenle ülkelerinden ayrıldılar. Biz yapılanlar karşısında tiksinti duydukları için oturdukları yerlerde çalışamayacak duruma geldiklerini düşünmek istiyoruz. İşte böyle.
Anlayamadım.
O adamlar İskoçyalılar. Daha önceki hayatlarında çok başarılı olan bu 40 ya da 50 Avrupalının bir lidere ihtiyaçları var.
O liderin ben olacağımı mı düşünüyorsun?
Bunu düşündükçe daha inanıyorum. Doğal niteliklerim var. Daima paralı çevrelerde dolaşmışsın. Epey dil biliyorsun. Daha da önemlisi bir iş adamısın. Avrupa'nın pek çok yerinde pazarlar geliştirmişsin. Fontini Cristi endüstrisi çok güçlüydü. Sen de bu endüstrinin başındaydın. Şimdi yeni koşullara uymaya bak. Son 6 yıldır başarıyla yaptıklarını tekrarla. Fakat tam tersi yönden hareket edeceksin. Yani işleri düzenlemeyecek, karıştıracaksın.
Sen neden söz ediyorsun?
Subay telaşlı telaşlı konuşmasını sürdürdü. İskoçya'da Avrupa'nın türlü yerinden gelmiş pek çok meslekte ve işte ustalaşmış adamlar var. Biz bu adamları hatalı şekilde eğitmekteyiz. Yani onları ne için eğittiğimizden biz de pek emin değiliz. Sözüm ona yeraltı çalışmaları için. Oysa çok başarılı bir iş yapabiliriz. Bu adamları piyasayı alt üst etmeleri için gönderebiliriz. Her adam eski alanında çalışmalı. Örneğin bir muhasebeci yine defter tutmalı ama hesaplar devamlı yanlış olmalı. Fabrikalarda imalatta hatalar çıkmalı. Yani işler çok kötü sonuç verecek şekilde yönetilmeli.
Tigue'nin heyecanı Vittorio'yu da etkilemişti. Bu yüzden kafasındaki soruyu unutacaktı neredeyse.
Peki ama neden sabah erkenden gidiyorum? Açık konuşacağım. Daha fazla gecikirsek seni kaybedebilirim.
Bunu nasıl söyleyebilirsin? Ben buraya geleli...
Tigue onun sözünü kesti. Çünkü İngiltere'de sadece 5 kişi seni İtalya'dan kaçırmamızın asıl nedenini biliyor. Selanik treni konusunda bilgin olmaması onları sersemletti. Onlar büyük bir kumara girip kaybettiler. Anlattıklarından da sonuç çıkmadı. Zürih, Bern, Trieste ve Monfalcone'deki ajanlarımız bir ipucu bulamadılar. Bunun üzerine ben işe karışıp seni başka amaçla kaçırdığımızı söyledim ve böylece birkaç kişinin de kafasını kurtardım. Bu yeni hareketin senin fikrin olduğunu anlattım. Çok heyecanlanıp hemen kabul ettiler. Sonuçta sen bir Fontini Cristi'sin. Bu işi kabul edecek misin?
Vittorio gülümsedi.
Ne pahasına olursa olsun işleri alt üst etmek.
Evet, bunu kabul edebilirim. Ama bunların teorik mi yoksa uygulanabilir şeyler mi olduğunu daha sonra anlayacağız. Kabul ediyorum.
Tigue sinsi sinsi gülümsedi.
Bir şey daha var, adın.
Jane Victor Fontaine mi diye güldü. Kensington'daki dairede iri kütüklerin yandığı şöminenin karşısındaki kanepede yan yana oturuyorlardı. Buna İngiliz küstahlığı derler işte.
Yüzbaşı Fontaine bir kahkaha attı. Bu arada beni subay yaptılar. Elindeki zarfı kadına gösterdikten sonra masaya attı.
Tigue sana hemen tanınacak ve telgraflarda kullanabileceğim bir at bulmamız gerek dedi. Ben de dramatik bir şey bekliyordum. Bir değerli taşın adı ya da bir sayı, bir hayvan adı da olabilirdi. Ama o ismimin bir bölümünü İngilizceleştirip kalanını da kesti attı. Buna da alışırım. Nasıl olsa ömür boyu bu adı taşıyacak değilim.
Bilmem ben alışabilecek miyim ama deneyeceğim. Soyluluğunu belirten bir addan sonra bu küçültücü bir şey.
Hepimiz fedakarlık yapmak zorundayız. Victoria kadına İskoçya'da yapacağı şeyleri üstü kapalı olarak anlattı. Konuşurken Jane'in koyu mavi parlak gözlerini yüzünde hissediyordu.
Kadın bu sözlerin gerisinde başka şeylerin gizlendiğini sezmişti kuşkusuz. Jane siyah saçlarını ve koyu mavi gözlerini daha belirginleştiren çok uçuk sarı uzun bir sabahlık giymişti. Geniş yakasının arasından beyaz geceliği gözüküyordu. Victoria kadının bunu görmesini arzu ettiğini anlayarak ne kadar rahat diye düşündü. Acele etmeye, numara yapmaya da gerek yok. Konuşurlarken bir ara kadının omzuna dokundu. Jane onun elini tutarak okşadı. Erkek sözlerini bitirince de onun elini kucağına indirerek sıkıca tuttu.
Harika bir figür. Tigue haklı. Bunun türlü imkanları olabilir. İskoçya'da ne kadar kalacağını söyledi mi?
Kesinlikle söylemedi. Birkaç hafta.
Elini kadının avucundan kurtararak doğruldu. Onu omuzlarından tutarak kendisine doğru çekti. Jane'in başı göğsüne dayanmıştı. Onun yumuşak saçlarını öptü. Kadın gerileyerek ona baktı. Gözleri hala bir şeyleri araştırır gibiydi. Sonra erkeğe daha çok yaklaştı. Dudakları aralandı ve Vittorio'nun elini tutarak çok olağan bir tavırla sabahlığının içine soktu. Dudakları birleştiği zaman Jane ağzını daha da açarak inledi.
Sonunda çok uzun zaman geçti diye fısıldadı.
Victoria onun yumuşak saçlarını okşayıp gözlerini öptü. Çok güzelsin.
Keşke gitmeseydin. Gitmeni istemiyorum.
Küçük kanepenin önünde ayakta durdular. Jane onun ceketini çıkarmasına yardım ederek başını göğsüne yasladı. Yine öpüştüler. Birbirlerine önce yumuşaklıkla sonra gitgide artan bir şiddetle sarıldılar. Victoria bir an onun mavi gözlerinin içine baktı.
''Seni çok özleyeceğim, bana çok şey verdin.''
Kadının dudakları hafif bir gülüşle aralandı.
''Sen de bana bulmaktan korktuğum şeyi verdin. Daha doğrusu aramaktan korktuğum şeyi. Aman tanrım, ödüm kopuyordu.''
Jane onu elinden tutarak odadan geçirip bir kapıya götürdü. Burası yatak odasıydı. Komodinin üstündeki fil dişi gece lambası yanıyordu sadece. Lambanın sarımsı ışığı açık mavi duvarları ve fil dişi rengi eşyaları aydınlatıyordu. Yatağın örtüsü de mavi beyaz çiçekli ipektendi.
Burası ne kadar huzurlu, her şeyden uzak ve güzeldi. Jane kadar güzeldi bu oda.
Victoria odanın sade güzelliği karşısında etkilenmişti.
Çok özel ve sıcak bir yer. Burası ender bulunan bir oda. Çünkü senin odan ve burasını seviyorsun.
Bir budala gibi mi konuştum acaba?
Jane gülümseyerek bir İtalyan gibi konuşuyorsun diye karşılık verdi.
Koyu mavi gözleri sevgi ve arzuyla dolmuştu. Bu gizlilik ve sıcaklığı benimle paylaşmanı istiyorum.
Birlikte yatağın ipek örtüsünü kaldırdılar. Elleri birbirine değince de durup bir an bakıştılar.
Jane ona sokulurken sabahlığını çıkardı ve geceliğinin göğsündeki kurdeleyi çözdü. Gecelik yere kayınca kadının dimdik dolgun göğüsleri ortaya çıktı. Victoria onu yine kollarına aldı. Dudakları büyük bir heyecanla kadının dudaklarını buldu.
Jane vücudunu ona yapıştırmıştı.
Erkek ömrünce bu kadar büyük bir ihtirasa kapıldığını hatırlamıyordu. Ona yaslanan Jane'in uzun bacakları titriyordu. Dudaklarını açtı ve ağzı erkeğin dudaklarını örttü.
Boğazından hafif zevk iniltileri yükseliyordu. "Oh, al beni Vittorio. Çabuk, çabuk ol sevgilim."
Alec Tiguer'in masasındaki telefon çaldı. Adam bürosunun duvarındaki saate, sonra kolundaki saate baktı. 1:10 vardı, telefona cevap verdi. "Ben Tiguer."
"Reynolds hala nöbette, raporunu aldık. Adam Kensington'da Holcroft'un dairesinde. Gece orada kalacak sanırız."
"İyi, her şey programa göre oluyor."
"Keşke konuşanları dinleyebilseydik, daireye mikrofon yerleştirebilirdik."
"Buna hiç gerek yok Reynolds. Sabah Hava Bakanlığı'nda Parkhurst'la temasa geçelim. Hava subayı Holcroft'un bir iş gezisine çıkmasını sağlasın. Bu arada kadının İskoçya'da Loch Torridon bölgesine gitmesi gerekiyor. Artık uyuyacağım. İyi geceler."
9. ayrımın sonu. Sayfa 115.